Kitabın adı Ölümsüz Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım, 7. bölüm. Eve bunu tek başına yapmak istiyordu. Başka çaresi yoktu. Mavis'e karşı açılan davanın kanıtlarını çürütmek için gerekli ayrıntıları bulup çıkarmak konusunda Feeney'e güvenebilirdi. Ancak şu anda yapılması gereken işi kendisi yapacaktı. Yine de kapıyı Rourke'un açmasına sevindi. Genç adam, "Olayların nasıl geliştiği yüzünden okunuyor," dedi. Eve'in yüzünü ellerinin arasına aldı. "Üzgünüm Eve," diye ekledi. "Elimde tutuklama emri var. Onu içeri tıkmalı, zabıt tutmalıyım. Yapabileceğim başka bir şey yok." "Biliyorum. Gel buraya." Rourke onu kucakladı. Eve yüzünü erkeğin omzuna gömerken adam ona sıkıca sarıldı. "Eve, onu temize çıkaracağız," dedi. "Hiçbir şeyi bulamadım Rourke. Hiçbir şey ona yardımcı olmuyor. Her yeni adım durumu daha da kötüleştiriyor. Kanıtlar ortada. Sebep, zamanlama, her şey cinayeti onun işlediğini düşündürüyor." Kendini hafifçe geri çekti. "Onu tanımasaydım suçlu olduğuna gözümü kırpmadan inanırdım. Ama onu iyi tanıyorsun. Korkacaktır." Eve kendisi de korkuyordu. Merdivenlerden yukarı doğru baktı. Mavis orada bekliyordu. "Savcılık bürosu bana kefaletle tahliye talebinin reddedilmeyeceğini söyledi. Ama meblağ çok yüksek olacak. Rourke, senden para istemekten nefret ediyorum. Ancak benden para istemene gerek yok. Ben ülkenin en iyi avukatlık bürosuyla bağlantı kurdum bile. Büyük bir borç altına giriyorum ama ödemem mümkün değil." "Eve, paradan bahsetmiyorum." Eve titreyerek derin bir nefes aldı ve erkeğin ellerine sarıldı. "Sen onu tanıyorsun ve ben ona inandığım için sen de inanıyorsun. İşte sana bunu ödeyemem. Şimdi gidip onu almalıyım. Bunu yalnız yapmak istiyorsun değil mi?" Rourke onu anlıyordu ve bu konuda tartışmamaya kararlıydı. "Avukatlarla konuşayım," dedi. "Neyle suçlanıyor?" "İkinci derece cinayet. Basınla ilgilenmeliyim. Mavis'le benim eski arkadaş olduğumuz mutlaka duyulacaktır." Elleriyle dağınık saçlarını sıvazladı. "Bu durum sana kadar dayanacak. Bunun beni tasalandıracağını mı sanıyorsun?" Eve belli belirsiz gülümsedi. "Hayır, sanmıyorum. Bu iş biraz zaman alabilir. Onu en kısa zamanda çıkarmaya çalışacağım." Eve yukarı çıkarken Rourke, "Eve," diye mırıldandı. "O da sana güveniyor. Haklı da." Genç kadın, "Umarım haklısındır," diye cevap verdi. Sonra kendini toplayıp merdivenleri çıkmaya devam etti. Koridora varınca ağır ağır Mavis'in odasına doğru yürüdü ve kapıyı vurdu. "Somerset, içeri gir. Sana pasta yemek için aşağı gelirim demiştim." "Aa!" Mavis şaşırmıştı. Bilgisayarın önünde yeni bir şarkı yazmaya çalışıyordu. Geri çekildi. Parlak, safir rengi daracık bir tulum giymiş, saçlarını da ona uysun diye turuncuya boyamıştı. "Seni Somerset sandım," dedi. "Ve de pasta." "Evet, Intercom'dan beni arayıp aşçının çikolatalı pasta yaptığını söylemişti. Somerset benim bu zaafımı biliyor. İkinizin birbirinizden hoşlanmadığınızı biliyorum ama bana çok iyi davranıyor." "Bunun nedeni seni hep çıplak olarak hayal etmesi." "Fena mı?" Üç renk boyalı tırnaklarını konsolun üstünde sinirli sinirli tıkırdatmaya başladı. "Her neyse, bana çok iyi davranıyor. Sanırım Rourke'a göz koyduğumu düşünse başka türlü davranırdı. Rourke'a çok bağlı. Sanki Rourke onun patronu değil de ilk ve tek çocuğu. Sana kötü davranması da bu yüzden. Senin polis olman da bir işe yaramıyor. Bana kalırsa Somerset'in polislere karşı bir garezi var." Sustu ve belirgin bir biçimde titredi. "Özür dilerim Dallas, saçmalıyorum. Çünkü çok korkuyorum. Leonardo'yu buldun değil mi? Yüzünden anlıyorum. Kötü bir şey mi oldu? Leonardo yaralı mı? Yoksa öldü mü?" "Hayır, yaralı değil." Eve odaya girip yatağın ayak ucuna oturdu. "Leonardo bu sabah karakola geldi. Kolunda bir kesik vardı, o kadar. Her ikiniz de dün gece aynı şeyi düşünmüşsünüz. İyice sarhoş olup senin evine yollanmış. Yere yığılmadan önce boş şişeyi düşürüp kolunu kesmiş."
"Sarhoş muydu?"
Mavis ayağa fırladı. "O hemen hemen hiç içmez. İçkinin kendisine ne kadar dokunduğunu bilir. Bana çok içince yaptığı şeyleri hatırlamadığını anlattı. Bu onu korkutuyor. Benim evime mi gitmiş? Bakışları yumuşamıştı. Ne hoş. Sonra da beni bulamadığı için seni görmeye geldi, öyle değil mi? Beni görmeye gelmesinin nedeni Pandora'yı öldürdüğünü itiraf etmekti. Mavis, sanki Eve ona bir yumruk atmış gibi geri sıçradı. İmkansız. Leonardo kimseyi incitemez. Bu onun elinden gelmez. Herhalde beni korumaya çalışıyordu, diye söylendi. Geldiğinde senin bu işe karıştığını bilmiyordu. Pandora ile tartıştığına, dövüştüklerine ve sonra da onu öldürdüğüne inanıyor. Bu tamamıyla yanlış. Kanıtlar da bunu gösteriyor. Eve yorgun gözlerini ovaladı, parmaklarını gözlerinin üzerine bastırdı ve bir dakika öylece kaldı. Kırılan şişenin bir parçası kolunu kesmiş. Cinayet yerindeki kan ona ait değildi. Üstündeki giysilere Pandora'nın kanı bulaşmamış. Geceyi nasıl geçirdiğini henüz tespit edemedik ama elimizde onu suçlayacak hiçbir şey yok. Mavis'in kalp atışları bir an sanki durdu, sonra normale döndü. Öyleyse durum iyi. Ama sen ona inanmadın mı? Henüz karar vermedim ama şu anda kanıtlar onu temize çıkarıyor. Tanrı'ya şükürler olsun. Mavis yatağın üstüne Eve'in yanına oturdu. Onu ne vakit görebilirim Dallas? Leonardo ile benim bazı şeyleri halletmemiz lazım. Bu biraz zaman alabilir. Eve gözlerini sımsıkı kapadı. Tekrar açıp kendini Mavis'e bakmaya zorladı. Senden bir ricam olacak. Bugüne kadar senden istediğim en büyük iyilik. Beni üzecek bir şey mi? Evet. Eve, Mavis'in yüzünde belirmeye başlayan gülümsemenin bir anda kaybolduğunu gördü. Seni koruyacağıma inanmanı ve bana güvenmeni isteyeceğim. İşimde çok başarılı olduğuma, gözümden hiçbir şeyin, ne kadar küçük olursa olsun, hiçbir şeyin asla kaçmayacağına inanmanı istiyorum. Benim en yakın arkadaşım olduğunu ve seni sevdiğimi unutmamanı istiyorum. Mavis'in nefesi kesilir gibiydi. Gözleri kupkuruydu, yanıyordu. Tükürüğü sanki buharlaşmıştı. Beni tutuklayacaksın, dedi. Laboratuvar raporları geldi. Mavis'in ellerini sımsıkı tuttu. Sonuç sürpriz olmadı. Çünkü birinin bunu hazırladığını biliyordum. Bu sonucu bekliyordum Mavis. Laboratuvar analizlerinin sonucu gelmeden bir şeyler bulmayı ümit etmiştim fakat başaramadım. Fini de çalışıyor. Ondan iyisi yoktur. Mavis, bana güven. Rourke seni savunmaları için ülkenin en iyi ceza avukatlarını tuttu. Bu sadece bir işlem. Beni cinayet suçuyla tutuklayacaksın. İkinci derece cinayet. Bu demektir ki ufak da olsa bir şansın var. Biliyorum öyle görünmüyor ama hiç değilse savcılık bürosu kefaletle tahliye talebini reddetmeyecek. Seni 1-2 saat içinde tekrar buraya pasta yemeye getireceğim. Mavis'in kafası tek bir şeye takılmıştı. İkinci derece cinayet. İkinci derece cinayet. Beni kafese koyacaksın. Eve'in ciğerleri yanıyor, bu duygu hızla kalbine doğru kayıyordu. Uzun sürmeyecek, yemin ederim. Fini şu anda ön sorgulamayı hazırlıyor. Onun bu konudaki olanakları çok fazla. Zabıt tutulduktan hemen sonra sorgulamaya geçilir, yargıç kefaletin miktarını tespit eder ve sen buraya dönersin. Eve, nerelerde dolaştığını izleyebilmemiz için koluna elektronik kimlik alarmı takılı olarak geri dönecek diye düşündü. Pusuda bekleyen basından kurtulmak için evden dışarı adım atamayacaktı. Bir çeşit kapana kısılmak gibi bir şey. Bu kapan ne kadar lüks olsa da fark etmezdi. Mavis, kolaymış gibi konuşuyorsun, dedi. Hiç kolay olmayacak ama yüksek rütbeli iki polisin senin tarafını tuttuğunu düşünürsen kolaylaşacaktır. Sakın haklarından vazgeçme, olur mu? Hiçbirinden. Avukatlarını bekle. Bana da söylemen gerekenden fazla bir şey söyleme. Hiç kimseye hiçbir şeyi söyleme. Beni anlıyor musun? Anlıyorum. Mavis ellerini çekti, ayağa kalktı. Hadi, bu işi bitirelim, dedi. Saatler sonra yapılması gerekenler yapılıp iş bitince Eve eve geri döndü. Işıklar kısıktı. Mavis'in ona önerdiği sakinleştiriciyi alıp uyuduğunu ümit etti. Ama kendisi onun yerinde olsa bunu yapamayacağını çok iyi biliyordu. Eve Finney'den Mavis'i Rourke'a eliyle teslim etmesini rica etmişti. Finney'in bunu yaptığından emindi. Kendisinin başka işleri vardı. Özellikle basın toplantısı iğrençti. Umduğu gibi haberciler Mavis'le olan arkadaşlığını sorgulamış ve bu durumun çelişki yaratabileceğini ima etmişlerdi. Eve, kumandanın basın toplantısına gelmesine ve soruşturmayı yürüten görevliye güveninin tam olduğunu söylemesine çok şey borçluydu. Nadine Furst'la teke tek konuşmak biraz daha kolay olmuştu. Eve, merdivenleri çıkarken yapılması gereken şey bir insanın hayatını kurtarmaktı ve onlar bunu desteklemeye memnuniyetle razı oldular diye düşündü. Nadine, kalbinin derinliklerinde kana susamış olabilirdi ama aynı zamanda Eve'e borçluydu. Hiç olmazsa Kanal 75, Mavis'e karşı dürüst davranacaktı. Sonra Eve, bir gün gelip de yapacağını aklına bile getirmediği bir şeyi yaptı. Kendi isteğiyle polis psikiyatrını aradı ve Doktor Mira ile görüşmek için randevu aldı. Yanan gözlerini ovuşturarak kendisine bu randevuyu her an iptal edebileceğini hatırlattı ve herhalde iptal ederim diye düşündü. Olaylı bir günden sonra epeyce geciktin Steyman. Eve'in elleri iki yanına düştü ve Somerset'in sağ taraftaki bir odadan sessizce çıktığını gördü. Her zamanki gibi siyahlar giymişti ve sert hatlı yüzünde durumu onaylamayan bir ifade vardı. Eve'den nefret etme konusunda neredeyse evin yönetiminde ortaya koyduğu kadar üstün bir beceri sergiliyordu. ''Üstüme varma Somerset.'' Uşak Eve'in yolunu kesti. ''Birçok kusurunuz olmasına rağmen hiç olmazsa becerikli bir polis olduğunuza inanmıştım. Şimdi görüyorum ki bu doğru değilmiş. Üstelik size güvenen bir arkadaşınızı da hayal kırıklığına uğrattınız. Bu gece yaşadıklarımdan sonra senin söyleyeceğin herhangi bir şeyin beni etkileyeceğini mi sanıyorsun? Sizi herhangi bir şeyin etkileyeceğine inanmıyorum Teğmen. Sizde sadakat yok. Bu da sizi bir hiç yapıyor. Hatta hiçten de öte. Belki bu duruma nasıl çare bulabileceğim konusunda önerilerin vardır. Örneğin Rourke'un Jetstar'larından birini ateşleyip Mavis'i dünyanın dışında uzak bir sığınağa uçurması gibi. Böylece Mavis hayatının sonuna kadar kaçar durur. Hiç olmazsa o zaman ağlayarak uykuya dalmaz. Acı sözler hedefine ulaştı ve Eve'i tam kalbinden yaraladı. Hissettiği acıya öfkeyle isyan etti. ''Yolumdan çekil lanet olası, gözüme gözükme.'' dedi. Sonra adamı iterek yürüdü. Koşmamak için gayret gösteriyordu. Yatak odasına girdi. Rourke o sırada basın konferansını tekrar seyrediyordu. ''Bu müthiş baskı altında bile çok iyisin.'' diyerek ayağa kalktı. ''Evet ya, tam bir profesyonel.'' Eve banyoya doğru yürüdü, aynada kendisine baktı. Karşısında soluk esmer tenli, gözlerinin altı gölgeli, ağzı haşin bir ifadeyle büzülmüş bir kadın gördü. Bunun dışında da çaresizlik. Rourke arkasından sakin bir sesle, ''Elinden geleni yapıyorsun.'' dedi. ''Sen de ona çok iyi avukatlar buldun.'' Soğuk su emri veren Eve, eğilerek yüzüne bol bol su çarptı. ''Basın toplantısında benimle top oynar gibi oynadılar. Ben de güçlüydüm, güçlü olmak zorundaydım. Onlarsa beni sıkıştırmak için ellerinden geleni yaptılar. Bir daha bir arkadaşımı sorgulayacak olursam bu işi onlara yaptıracağım.'' Rourke onun yüzünü havluyla kurulayışını seyrediyordu. ''Sen en son ne zaman yemek yedin?'' Genç kadın başını sallamakla yetindi. Bu saçma bir soruydu. Haberciler kana susamış gibiydiler. Ben tam da onların ağzını sulandıracak cinsten biriyim. Daha önce bir iki önemli soruşturmayı ben yürüttüm. Başarılı bir polisim. Artık herkes beni tanıyor. İki gözümün arasından vurulduğumu görmek pek çok kişinin hoşuna gidecektir. Reytingi düşünsene. Mavis seni suçlamıyor Eve. Genç kadın, ben kendimi suçluyorum diye patladı. Havluyu fırlatıp attı. Allah kahretsin. Ben kendimi suçluyorum. Ona bana güvenmesini söyledim. Her şeyi halledeceğimi söyledim. Nasıl hallettim Rourke? Onu tutukladım. Hakkında zabıt tuttum. Parmak izi ve ses kimliği tespit edildi. Resmi çekilip fişlendi. Hepsi dosyalandı. Onu iki korkunç saat boyunca sorguladım. Senin tuttuğun avukatlar, senin ödediğin kefaleti yatırıp dışarı çıkarıncaya kadar onu bir hücreye kilitledim. Kendimden nefret ediyorum. Eve kontrolünü kaybetmişti. Elleriyle yüzünü kapayıp hıçkırarak ağlamaya başladı. Rourke onu kollarına aldı. "Kendini koyverme zamanı gelmişti," dedi. Sonra onu kucaklayıp yukarı kata taşıdı ve yatağa yatırdı. "Şimdi kendini daha iyi hissedeceksin." Genç kadını hala kollarının arasında tutuyordu. Saçlarını okşadı. O ne zaman ağlasa sanki bir fırtına kopuyor diye düşündü. Tutkulu bir karmaşa. Eve'in gözyaşları nadiren sakin ve sessiz akardı. Eve için hiçbir şey kolay değildi. "Eve, bunun pek yardımı olmuyor," diye mırıldandı. "Evet, oluyor. O boş yere duyduğun suçluluk duygusunun bir kısmını ve çok haklı olarak hissettiğin üzüntüyü üstünden atıyorsun. Yarın daha sakin bir kafayla düşüneceksin." Eve kesik kesik nefes almaya başladı. Başı çatlayacak gibi ağrıyordu. "Bu gece çalışmam gerekiyor. Bazı isimler ve olası senaryolar üzerinde duracağım." Rourke sakindi. "Hayır," diye düşündü. "Bunu yapmayacak. Bir dakika ara ver. Bir şeyler ye." Eve itiraz etmeye vakit bulamadan Rourke onun yanından ayrılıp robot garsonun yanına gitti. "Senin o son derece güçlü bünyenin bile yakıta ihtiyacı var. Üstelik benim de sana anlatmak istediğim bir şey var. Vakit kaybedemem." "Vakit kaybetmiş olmayacaksın." Burnuna nefis kokular gelmeye başlayınca Eve 15 dakika ara verebilirim diye düşündü. "Çabuk bir yemek ve kısa bir hikaye olsun, olur mu?" Gözlerini ovuşturdu. Ağladığı için utanması mı, rahatlaması mı gerektiğinden emin değildi. "Zırladığım için üzgünüm," dedi. "Her zaman başını omzuma koyarak ağlayabilirsin. Ben buradayım." Rourke, dumanları tüten bir omlet ve bir fincanla ona doğru geliyordu. Yatağın üstüne oturup genç kadının yorgunluktan şişmiş gözlerine baktı. "Sana tapıyorum," dedi. Eve'in yüzü kızardı. Onun yanaklarının utançtan kızarmasını sağlayabilen tek kişi Rourke'tu. "Beni oyalamaya çalışıyorsun," dedi. Tabağı ve çatalı aldı. "Böyle şeyler her zaman aklımı karıştırır. Ne diyeceğimi bilemem." Omletin tadına baktı. "Belki de bugüne kadar başıma gelen en güzel şey sana rastlamak oldu filan gibi bir şey söylemeliyim. Bunu kabul edebilirim." Eve fincanı ağzına götürüp bir yudum alınca yüzünü buruşturdu. "Bu kahve değil. Değişiklik olsun diye çay hazırlattım. Sakinleştirici bir karışım. Sanırım boğazına kadar kafein doludur." "Olabilir." Omlet nefisti. Rourke'la çekişecek enerjisi olmadığından çaydan bir yudum aldı. "Lezzetli. Peki anlatmak istediğin neydi? Sana karşı kaba davrandığı halde Somerset'i niye burada tuttuğumu merak ediyorsun, değil mi?" Eve, "Benden tepeden tırnağa nefret ettiği halde diyelim. Ama bu seni ilgilendirir," dedi. Rourke, "Bu ikimizi de ilgilendirir," diye düzeltti. "Her neyse, şimdi onun hakkında bir şey duymak istemiyorum. Aslında bu daha ziyade benimle ilgili. Senin şu anda hissettiklerinle bağdaştığını da göreceksin." Onun çaydan bir yudum daha içmesini seyretti. Hikayesini anlatacaktı, ancak yeterli zamanı olup olmadığını hesapladı. "Ben çok gençken ve hala Dublin sokaklarında sürterken bir adamla kızına rastladım. Küçük kız bir melekti, pembe ve altın rengi. Cennette bile böyle bir gülümsemeye rastlanamaz. Bu ikisi bahis oynatıyor, dolandırıcılık yapıyor, çeşitli dalaveralar çeviriyorlar ve ellerine geçen küçük paralarla yetiniyorlardı. O zamanlar ben de aşağı yukarı aynı şeyi yapıyordum. Ama değişiklikten hoşlandığım için kah yan kesicilik yapıyor, kah şirket kurma, senet satma oyunları düzenliyordum. Somerset'e rastladığımda babam hala hayattaydı. O zamanlar Somerset'in ve kızı Marlena'nın isimleri başkaydı. İki lokma arasında Eve, demek bir sahtekardı. Zaten onun güvenilmez bir adam olduğunu biliyordum," dedi. "Çok akıllıydı. Ondan çok şey öğrendim. Onun da benden bir şeyler öğrendiğini sanıyorum. Her neyse, babacığımdan yediğim korkunç bir dayaktan sonra Somerset beni baygın bir halde bir ara sokakta bulmuş ve evine götürmüş. Birkaç kaburgam ve omzum kırılmış. Beyin sarsıntısı geçiriyormuşum. Doktora verecek param olmadığı gibi sağlık karnem de yoktu. Beni o tedavi etti." Vah vah! Rourke'un anlattıkları ona başka şeyler hatırlatmıştı. Tüyleri diken diken oldu. "Hayat insanın kanını emer," dedi. "Gerçekten öyleydi. Somerset çok yetenekli biriydi. Biraz tıp eğitimi almıştı. Dolandırıcılık yaparken çoğu zaman doktor olduğunu söylerdi. Hayatımı kurtardı diyemeyeceğim. Çünkü genç ve güçlüydüm. Üstelik dayağa alışkındım. Ancak gereksiz yere acı çekmemi önledi. Kendini ona borçlu hissediyorsun. Eve boş tabağını kenara bıraktı. Anlıyorum, haklısın. Hayır, öyle değil. Borçluydum ama borcumu ödedim. Bazen de o bana borçlandı. Babamın yasını tutmadığım ölümünden sonra ikimiz ortak olduk. Tekrar söyleyeceğim, beni o büyütmedi. Ben kendimi kolladım fakat o bana bir aile verdi. Marlena'yı sevdim. Kızını. Eve üstüne çöken ağırlıktan kurtulmak için başını salladı. Unutmuştum, o kavruk ihtiyarı baba olarak tasavvur etmek güç. Kızı şimdi nerede? Öldü. O 14, ben 16 yaşındaydım. Yaklaşık 6 yıl beraber yaşamıştık. Benim kumar projelerimden biri epey kazanç getiriyordu. Bu durum küçük fakat azılı bir sendikanın dikkatini ve düşmanlığını çekti. Onların alanına girdiğimi hissettiler. Bense kendi yolumda olduğumu düşünüyordum. Beni tehdit ettiler. Çok küstahtım, hiç aldırmadım. Sanırım onlara saygı duymamı sağlamak için bir iki kez beni yakalamaya çalıştılar. Ama ben yakalanması zor biriydim. Güç ve prestij kazanmaya başlamıştım. Oldukça iyi para kazanıyordum. Bizim için yeterliydi. Küçük bir apartman dairesi alabilmiştik. O sıralarda Marlena bana aşık oldu. Durdu, ellerine baktı, hatırladı ve pişmanlık duydu. Onu seviyordum, hem de çok. Ama bir sevgili olarak değil. Çok güzeldi ve yaşadığımız hayata rağmen inanılamayacak kadar masumdu. Artık bir erkek olmuştum. Ama ona karşı romantik duygular beslemiyordum. Onun kusursuz bir sanat eseri olduğunu düşünüyordum ama cinsellik söz konusu değildi. Onunsa başka düşünceleri vardı. Bir gece odama geldi ve kendini bana sundu. Dehşet içinde kalmıştım, müthiş öfkelendim ve dehşete kapıldım. Çünkü erkektim ve bu nedenle baştan çıkmaya eğilimliydim. Tekrar Eve baktı. Gözlerinde fırtınalar kopuyordu. Ona karşı zalimce davrandım. Kalbini kırıp odasına geri gönderdim. Oysa o bir çocuktu ve ben onu yıkmıştım. Yüzünü, o bakışlarını hiç unutamadım. O bana güvenmiş, inanmıştı ve ben doğru olanı yaparken ona ihanet etmiştim. Benim Mavis'e ihanet edişim gibi. İhanet ettiğini zannettiğin gibi. Dahası var. O gece evden ayrıldı. Somerset ve ben ertesi güne kadar gittiğini anlamadık. Ertesi sabah benim peşimde olan adamlar bize onun ellerinde olduğu haberini ilettiler. Üstündeki giysileri geri yolladılar. Giysiler kanlıydı. Hayatım boyunca ilk ve son kez Somerset'i çaresiz gördüm. O adamlara istedikleri her şeyi vermeye hazırdım. Hiç düşünmeden kendimi onunla değiş tokuş ederdim. Sen de imkanın olsa şimdi Mavis'le yer değiştirirdin. Evet, Eve uykuluydu. Elindeki fincanı bıraktı. Onun için her şeyi yapardım. Bazen her şeyi yapmak için çok geç oluyor. O insanlarla bağlantı kurdum. Onlara anlaşabileceğimizi söyledim. Marlena'yı incitmemeleri için yalvardım. Ama onu çoktan incitmişlerdi. 14 yaşındaki o genç, güzel, kadınlığını henüz hissetmeye başlayan kıza tecavüz etmişler. İşkence yapmışlardı. Onlarla bağlantı kurduktan birkaç saat sonra cesedini kapının önüne attılar. Genç bir rakibin gözünü korkutmak için onu kullanmışlardı. Onlar için o bir insan bile değildi. Yaşamı geriye sarıp onları engellemek için her şeyi yapmaya hazırdım. Eve uzanıp erkeğin ellerini tuttu. Çok üzüldüm dedi. Ama bunda senin suçun yok. Yoktu ama bunu anlamak ve kabul etmek yıllarımı aldı. Somerset beni hiçbir zaman suçlamadı Eve. Suçlayabilirdi. Kızı onun hayatıydı. Acı çekmiş ve benim yüzümden ölmüştü. Fakat Somerset bir kez bile beni suçlamadı. Eve iç geçirdi, gözlerini kapadı. Rourke'un ona ne anlatmak istediğini biliyordu. Onun için bu hikayeyi anlatmak, bir kabusu yeniden yaşamak gibi bir şey olmalıydı. Sen onları engelleyemezdin. Ancak sonra olanları kontrol edebilirdin. Ben de ancak bazı soruların cevaplarını bulmak için elimden geleni yapabilirim. Güçlükle gözlerini açtı. Daha sonra ne oldu Rourke? Bunu yapan adamları yakalayıncaya kadar peşlerini bırakmadım. Onları düşünebileceğim en yavaş ve acı verici metodlarla öldürdüm. Gülümsedi. Her ikimizin de kendine göre bir çözüm bulma şekli ve adalet anlayışı var Eve. Sürekli savunmada olmak adalet değildir Rourke. Senin için olmayabilir. Sen Mavis için gerekli çözümü ve adaleti bulacaksın. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Onun mahkemeye çıkmasına izin veremem. Başı öne düştü. Sonra hemen kendini topladı. Bulmalıyım. Gitmem gerek. Kollarını yukarı kaldıramadı.
Allah cezanı versin Rourke. Allah cezanı versin. Çayın içinde sakinleştirici bir şey vardı değil mi?
Rourke uyu diye mırıldandı. Uzanıp yavaşça genç kadının belindeki silah kılıfını çözdü, kenara bıraktı. Öylece yat orada dedi.
Eve, insanların haberi olmadan onlara uyuşturucu vermek bir suçtur
diye mırıldandı ve bir anda uykunun derinliklerine kaydı. Rourke'un bluzunun düğmelerini çözdüğünü bile fark etmedi. Rourke Eve'i soyarken sabah olunca beni tutuklarsın dedi. Sonra kendisi de soyunup onun yanına yattı. Şimdi sadece uyu. Eve uyudu. Fakat uykusunda bile rüyalar onu kovaladı.
8. ayrımın sonu. Sayfa 133. Devamı 9. ayrımda.